bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sessiz Bir Ölüm, Simone de Beauvoir, İletişim Yayınları 3. Basım, çeviren Bilge Karasu, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Dilek Demirel. 24 Ekim 1963 Perşembe günü ikindi üstü saat 4'te Roma'da Minerva Oteli'ndeki odamdaydım. Ertesi gün uçakla Paris'e dönecektim. Kağıtlarımı düzenliyordum. Tam o sırada telefon çaldı. Bost Paris'ten telefon ediyordu. Anneniz bir kaza geçirdi dedi. Bir otomobil çarpıp devirmiştir kadını diye düşündüm. Bastonuna dayanmış güçlükle yoldan kaldırıma çıkmaya uğraşırken bir araba çarpmıştı muhakkak. Banyoda düşmüş uyluk boynunu kırmış dedi Bost. Annemin oturduğu binada oturuyordu o da. O gece saat 10'a doğru Olga ile birlikte merdivenden çıkarken önlerinden giden 3 kişi bir kadınla 2 polis memuru dikkatlerine çekmiş. İkinci katla üçüncü kat arasındaki dairede diyormuş kadın. Bayan de Beauvoir'a bir şey mi olmuştu yoksa? Evet, düşmüşmüş. 2 saat boyunca döşemenin üzerinde sürüne sürüne ilerledikten sonra telefona ulaşabilmiş. Arkadaşlarından Bayan Tardieu'den kapıyı kırıp girmelerini istemiş. Bost'la Olga öbürlerinin yanında daireye girmişler. Annemi sırtında kırmızı, fitilli kadifeden sabahlığı yerde yatar bulmuşlar. Aynı evde oturan kadın Doktor Lacroix'a göre uyluk boynu kırılmıştı. Bosiko Hastanesi ilk yardım servisine kaldırılan annem geceyi koğuşta geçirmişti. Ama onu C kliniğine kaldırıyorum şimdi dedi Bost. En iyi kemik cerrahlarından biri Profesör B orada. Anneniz orayı istemedi. Masrafı size ağır gelir diye üzülüyordu. Ama sonunda kandırabildim onu. Zavallı anneciğim, 5 hafta önce Moskova'dan dönüşümde kendisiyle oturup bir öğle yemeği yemiştim. Her zamanki gibi pek iyi görünmüyordu. Bir zamanlar hem de daha dün gibi bir zamanlar yaşından genç gösterdiği için övünürdü. Ama artık işin su götürür yanı yoktu. 77 yaşında pek yıpranmış çökmüş bir kadındı. Savaştan sonra baş gösteren kalça eklemi rahatsızlığı, eksle ben ılıcalarına gittiği, masajlar yaptırdığı halde yıldan yıla kötüleşmişti. Bir mahalleyi dolanıp gelmek bir saatini alıyordu. Acı çekiyor, doğru dürüst uyku uyuyamıyordu. Her gün 6 tane aspirin yuttuğu halde. 2-3 yıldır özellikle geçen kıştan bu yana gözlerinin altını çürümüş, burnunu incelmiş, yanaklarına çökmüş görüyordum hep. Hekimi, doktor de merak edilecek bir şey yok diyordu. Karaciğer bozukluğuydu, bağırsak tembelliğiydi. Bir takım ilaçlar yazıyor, pekliğe karşı demir hindi reçeli veriyordu. O gün keyfinin bozuk oluşuna şaşmadım ama üzüldüğüm kötü bir yaz geçirmiş olmasıydı. Yazlığa çıkıp bir otelde ya da konuk kabul eden bir manastırda kalabilirdi. Ama her yılki gibi kendisini teyze kızım Jean'ın Meynirak'a, kız kardeşimin de Schabergen'e çağıracaklarını bekliyordu. Bir takım engeller yüzünden ikisi de çağıramamıştı onu. Bomboş, yağmurlu bir Paris'te kalmıştı annem. İçim hiç sıkılmazken bu kez sıkıldı dediydi bana. Bereket görüşmemizden az sonra kız kardeşim onu 2 haftalığına Alsas'ta konuk etmişti. Şimdi arkadaşları yeniden Paris'teydi, ben de dönüyordum. Şu kırık olmasaydı onu muhakkak kendini toparlamış bulurdum. Kalbi sapasağlam, kan basıncı genç bir kadınınki kadardı. Başına ağır bir kaza gelir diye içime korku girmemişti hiç. Saat 6'ya doğru kliniğe telefon ettim. Paris'e döndüğümü, kendisini görmeye geleceğimi söyledim. Bana kararsız bir sesle karşılık verdi. Profesör B telefonu elinden alıp konuştu. Cumartesi sabahı ameliyat edecekti onu. Yatağına yaklaştığımda beni 2 ay mektupsuz bıraktın dedi bana. Nasıl olur dedim. Görüşmüştük. Roma'dan yazmıştım kendisine. İnanmıyormuş gibi dinledi beni. Alnı, elleri ateş içindeydi. Hafifçe çarpılmış ağzından güçlükle çıkıyordu sözler. Kafası biraz bulanık gibiydi. Geçirdiği sarsıntının etkisi miydi bu? Yoksa ufak bir kalp nöbeti geldiği için mi düşmüştü yere? Bir tiki vardı oldum olası. Hayır, oldum olası öyleydi diyemem ama uzun zamandan beri vardı. Ne zamandan beri ki? Gözlerini kırpıştırıyor, kaşları kalkıyor, alnı kırışıyordu. Ben yanındayken bu kıpırdanması bir an durmadı. Yalız, gergin göz kapaklarını indirdiği zaman göz bebekleri tamamıyla örtülüyordu. Asistanlardan Doktor J annemin yanına uğradı. Ameliyat gereksizdi. Uyluk kemiği yerinden oynamamıştı. 3 ay istirahatle kaynayacaktı kendiliğinden. Annemin sıkıntısı biraz azalmış göründü. Telefona ulaşmak için gösterdiği çabayı, kaygısını, Bost ile Olga'nın inceliğini biraz karışıkça anlattı. Bostiko'daki sırtındaki sabahlıkla getirilmişti. Yanına bir şey almamıştı. Olga ertesi gün kendisine giyip çıkaracak bir iki şey, kolonya, beyaz yünlüden güzel bir hırka getirmişti. Kendisine teşekkür ettiğinde Olga aman hanımefendi diye karşılık vermişti. Sizi seviyoruz, yaparız tabii. Annem birkaç kez dalgın, kanmış bir halle sizi seviyoruz, yaparız tabii dedi diye yineledi. Bizleri tedirgin etmekten öylesine utanır, kendisi için yapılanlar karşısında öyle ölçüsüz bir iç yükümü duyar bir hali vardı ki insanın yüreği parçalanıyoruz dedi Olga bana o akşam. Doktor D'den öfkeyle söz etti. Doktor Bayan Lacroix'nın çağrılmış olmasından alınmış, Perşembe günü Bosiko'ya annemi uğrayıp annemi görmek istememişti. 20 dakika kendisine dert anlatmaya çalıştım telefonda dedi Olga. Geçirdiği sarsıntıdan, hastanede sabahlayışından sonra anneniz kendisine her zaman bakan doktorun yüreğine biraz su serpmesini gerekserdi. Adam Nuh dedi, peygamber demedi. Bost'a göre annem bir kalp nöbeti geçirmemişti. Onu yerden kaldırdığı zaman biraz şaşkın bir hali varmış ama aklı başındaymış. Ancak 3 ayda kalkabileceğine Bost'un aklı pek yatmıyordu. Uyluk boynu kırığı tek başına korkulacak bir şey değildir. Ama uzun süre kımıldamadan yatmak yatalak yaralarına yol açar. Bu yaralarda yaşlı kimselerde kapanmak bilmez. Yatıp durmak akciğerleri yorar. Hastanın göğsüne kan yürür. Bu da götürür onu. Pek telaşlanmadım. Sakatlanmıştı ama sağlamdı annem. Hem artık ölecek yaşa da gelmişti. Bost kız kardeşime de haber vermişti. Onunla telefonda uzun uzun konuştum. Bekliyordum zaten böyle bir şey dedi kardeşim. Alsas'ta annemi öylesine yaşlanmış, enezleşmiş görmüştü ki Lionel'a annem bu kışı çıkaramayacak demişti. Bir gece annem karnında zorlu sancılar duymuştu. Kendisine hastaneye kaldırmalarını istemesine ramak kalmıştı. Ama o gecenin sabahı iyileşmişti. Alsas'ta geçirdiği günlerin büyük sevinci, kıvancı içinde kendisini arabayla Paris'e getirdikleri zaman yeniden güçlenmiş, keyiflenmiş bir haldeydi. Bununla birlikte Ekim ortalarında kazayı geçirmesinden 10 gün kadar önce Francine Diatto kız kardeşime telefon etmiş. Az önce yemekte annenizin yanındaydım. Kendisini öyle kötü durumda buldum ki size haber vermek istedim demiş. Bir bahane uydurarak hemen Paris'e gelmiş olan kız kardeşim annemi bir röntgenciye götürmüştü. Filmleri inceledikten sonra hekimi kesinlikle şunu söylemişti. Kaygılanmanızı gerektirecek bir şey yok. Bağırsağında bir çeşit cep oluşmuş, boşaltımı güçleştiren bir dışkı cebi. Hem anneniz pek az yemek yiyor. Bu bir takım eksikliklere yol açabilir. Ancak tehlikeli bir durum yok. Anneme daha iyi beslenmeye bakmasını öğütlemiş, yeni, pek güçlü ilaçlar vermişti. Pupet bana, gene de merak içindeydim dedi. Anneme yalvardım, yanına bir gece bakıcı sağ olsun diye. Bir türlü kabul etmedi. Tanımadığı bir insanın geceleri evinde yatması düşüncesine ısınamıyordu hiç. Pupet'le anlaştık. 2 hafta sonra benim Prag'a hareket etmeyi tasarladığım sırada Paris'e gelecekti. Ertesi gün annemin ağzı hala çarpık, konuşması hala düzensizdi. Sarkık göz kapakları gözlerini örtüyor, kaşları oynayıp duruyordu. 20 yıl önce bisikletten düşerek kırmış olduğu sağ kolu iyi kaynayamamıştı. Geçen günkü düşüşü sol kolunu incitmişti. Kollarını ancak kımıldatabiliyordu. Bereket büyük bir titizlikle, özenle bakılıyordu hastanede. Odası bir bahçeye bakıyordu. Sokak gürültüsünden uzaktı. Yatağın yeri değiştirilmiş, pencereye koşut duvara yanaştırılmıştı. Böylelikle duvara asılı duran telefona kolaylıkla uzanabilecekti. Arkasına konan yastıklarla yatmaktan çok oturuyor gibiydi. Ciğerleri yorulmayacaktı. Elektrikli bir aygıta bağlı şişirme şiltesi titreşiyor, bedenine masaj yapıyordu. Böylelikle yatalak yaralarının oluşumunu önleyecekti. Her sabah devinimle sağaltma uzmanı bir kadın bacaklarını çalıştırıyordu. Bost'un saydığı tehlikeler savuşturulmuşa benziyordu. Biraz uykulu sesiyle annem oda hizmetçilerinden birinin yemek yemesine yardım ettiğini, etini kestiğini, yemeklerin pek güzel olduğunu anlattı. Oysa Bosiko'da kendisine patatesli sucuk vermişlerdi. Sucuk, düşün bir, hastalara sucuk. Bir gün öncesine göre daha konuşkandı. Yerde sürünerek telefonun kordonunu eline geçirip aygıtı kendine doğru çekip çekemeyeceğini düşünerek geçirdiği kaygı dolu 2 saati anlatıp duruyordu. Bir gün bayan Marşan da biliyorsun o da yalnız başına oturuyor. Allah'tan telefon var demiştim. O da iyi ama ona uzanabilmeniz de gerek diye karşılık vermişti. Bilgece bir şey söylercesine annem bu sözleri üst üste yineledi. Sonra şunu uladı. Telefona ulaşamasaydım halim dumandı. Kendini işittirecek kadar seslenebilecek miydi acaba? Seslenemezdi muhakkak. Sıkıntısını, kaygısını canlandırabiliyordum kafamda. Tanrı'ya inanırdı ama ileri yaşına, sakatlıklarına, hastalıklarına karşın yeryüzüne bütün gücüyle tutunuyordu. Ölümden hayvanların korktuğu kadar korkuyordu. Sık sık gördüğü bir karabasanı anlatmıştı kız kardeşime. Kovalıyorlar beni, koşuyorum, koşuyorum, bir duvara gelip çatıyorum. Bu duvardan atlayıp aşmam gerek ama arkasında ne var duvarın bilmiyorum, korkuyorum. Ona şöyle de söylemişti. Beni korkutan ölümün kendi değil, sıçrayıştan yılıyorum. Yerde sürünürken sıçramanın vakti gelip eriştiğine inanmıştı. Kendisine sordum. Düştüğünde canın çok yanmış olacak herhalde. Hayır, hatırlamıyorum, canım yanmadı bile. Demek kendinden geçmiş diye düşündüm. Bir baş dönmesi geçirdiğini anılıyordu. Birkaç gün önce yeni verilmiş ilaçlarından birini aldıktan sonra dizlerinin bağı çözülür gibi olduğunu anlattı arkasından. Sedirine daratmıştı kendini. Evinden birçok başka eşya ile birlikte genç teyze kızımız Mart Cordonia'ya getirdiği şişelere kuşkuyla baktım. Bu ilaçlara devam etmeye niyetliydi. Uygun olur muydu öyle yapması? Akşam üzeri Profesör B onu görmeye geldi. Arkasından geçeneğe çıktım. İyileştikten sonra annemin eskisinden farksız yürüyebileceğini söyledi. Gündelik yaşayışını yeniden sürdürebilecek. Annemin bir baygınlık geçirdiğini düşünmüyor muydu? Hiç de öyle düşünmüyordu. Bağırsak rahatsızlıkları çektiğini söylediğim zaman şaşırmış göründü. Bu siko bir uyluk boynu kırığı bildirmişti. O da bununla yetinmişti. Şimdi annemi bir dahiliyeciye baktıracaktı. Tıpkı eskisi gibi yürüyebileceksin dedi anneme. Yaşayışını eskisi gibi sürdürebileceksin. Ha dedi o eve ayağımı basmam ben bir daha. Görmek istemiyorum artık orasını. Hiç iki dünya bir araya gelse de. Oysa bu eviyle öyle gururlanmıştı ki. Yaşlanan babamın merak illetine uğrayıp huysuzluğunun gürültülü çıkışlarıyla doldurduğu Ren Caddesi'ndeki evden soğumuştu. Babamın ölümünden sonra çok geçmeden de büyük annem ölmüştü, anılarını geride bırakıp uzaklaşmak istemişti. Yıllarca önce arkadaşlarından biri bir atölyeye taşınmış, bu çağ yeniliğine uyuş karşısında annemin gözleri kamaşmıştı. 1942'de bilinen sebeplerden ötürü ev bulmak kolaydı. Annem de düşünü gerçekleştirebildi. Blome sokağında açık çıkmalı, geniş tek odalı bir ev tuttu. Karartılmış armut tahtasından yapılı yazı masasını, ikinci Henry üslubu yemek odası takımını, kocasıyla yıllarca yatmış olduğu karyolayı, kuyruklu piyanoyu sattı. Öbür eşyalarla eskimiş kırmızı döşeme kadifesinin bir parçasını sakladı. Duvarlara kız kardeşimin tablolarını astı. Odasına bir sedir yerleştirdi. O zamanlar evin içindeki merdivenden keyifle inip çıkıyordu. Doğrusu ben burayı pek iç açıcı bulmuyordum. İkinci katta olduğu için büyük camlıklarına karşın az ışık giriyordu bu daireye. Merdivenin üst başındaki gözler, oda, mutfak, banyo hep loş kalıyordu. Merdivenin her basamağının kendisini inletmeye başladığı zamandan bu yana annem hep buralarda oturuyordu. 20 yıl içinde duvarlar, eşyalar, halı, her şey kirlenmiş, yıpranmıştı. 1960 yılında evin sahibi değiştiği, evden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını sandığı sırada annem bir dinlenme evine çekilmeyi düşünmüştü. Kendisine uygun görünen bir şey bulamamıştı. Hem evine pek bağlıydı. Kendisine evden çıkarmaya hakları olmadığını öğrenince Blome sokağında kalmıştı. Ama şimdi arkadaşları ben iç açıcı bir dinlenme evi arayacak, iyileşir iyileşmez oraya yerleştirecektik onu. Blome sokağına hiç dönmeyeceksin artık söz veriyorum dedim kendisine. Pazar günü gözleri hala yarı kapalı, belleği uyuşuktu. Sözler ağzından ağdalı damlalar halinde dökülüyordu. Büyük iç acısını yeniden betimledi bana. Onu avutan bir şey vardı gene de. Aşırı bir değer biçtiği bu kliniğe getirilmiş olması. Bu sikoda kalsaydım beni dün ameliyat ederlerdi. Burası Paris'in en iyi kliniğiymiş öyle diyorlar. Annem bir şeyi beğenmenin tadına aynı anda başka bir şeyi kınamakla varırdı ancak. Bu yüzden komşu bir kuruluşa anıştırarak şunu ekliyordu. G kliniğinden çok daha iyiymiş burası. İşittiğime göre G kliniği hiç mi hiç iyi değilmiş. Ne zamandır bu kadar iyi uyumamıştım dedi pazartesi günü. Yüzü normalleşmişti. Sesi açık seçik çıkıyordu. Gözleri görüyordu. Anıları düzene girmişti. Bayan Doktor Lacroix'a çiçek göndermek gerekir. Bu işi üstüme aldım. Ya polisler, onlara da bir şey vermemiz gerekmez mi? Tedirgin ettim onları. Onu caydırıncaya dek uğraşmam gerekti. Yastıklarına dayandı, gözlerimin içine baktı, kararlı bir sesle ''Ne var biliyor musun?'' dedi. Ayaklarımı uzattım, yorganın boyunu düşünmedim. Çok yordum kendimi. İşim bitmiş artık. Yaşlandığımı kabul etmeye yanaşmadım bir türlü. Ama insan her şeyi olduğu gibi görmesini bilmeli. Birkaç güne dek 78 yaşımı dolduracağım. Az şey değil bu. Yaşayışımı ona göre düzenlemeliyim. Yaprağı çevireceğim artık. Anneme hayranlık duyarak baktım. Uzun zaman kendini genç bellemekte ayak diremişti. Damadının düşüncesizce söylediği bir söze günün birinde gücenlik bir sesle şöyle karşılık vermişti. Biliyorum, yaşlıyım. Yeterince de canımı sıkıyor bu durum. Ama yaşlılığımın bana hatırlatılmasını da istemiyorum. Ansızın 3 gün oyunca içinde sürüklendiği sislerden sıyrılıyor, uyanık, kararlı, 78 yaşıyla yüz yüze gelecek gücü buluyordu kendinde. Yaprağı çevireceğim artık. Babamın ölümünden sonra da şaşırtıcı bir yürek pekliğiyle bir yaprak daha çevirmişti. Bu ölüm karşısında pek yaman bir acı duymuştu ama geçmişine saplanıp kalmamıştı. Yeniden kavuştuğu özgürlüğünden yararlanıp kendine dileyince bir yaşayış kurmaya çalışmıştı. Babam ölürken kendisine bir kuruş para bırakmamıştı. Annem 54 yaşındaydı o zaman. Sınavlara girmiş, stajlar yapmış. Kızıl Haç görevlisi olarak kitaplık uzman yardımcılığında çalışması olanağını veren bir belge almıştı. İşine gitmek için bisiklete binmeyi yeniden öğrenmişti. Savaştan sonra evinde terzilik yapmayı tasarlıyordu. O sıralar kendisine yardım edebilecek bir durumdaydım. Ama işsiz güçsüz durmak ona uygun gelmiyordu. Artık dileyince yaşamaya can atıyordu. Kendine bir yığın iş uydurup duruyordu. Paris dolaylarında bir preventoryumun kitaplığı, daha sonra da mahallesindeki bir Katolik derneğinin kitaplığı ile gönüllü olarak uğraşmıştı. Kitapları ellemeyi, indirip kaldırmayı, kaplamayı, sınıflandırmayı, fişlerini tutmayı, okurlara öğütler vermeyi seviyordu. Almanca, İtalyanca çalışıyor, İngilizcesini yitirmemeye bakıyordu. İyiliksever işliklerinde nakış işliyor, yardımsever satışlarına katılıyor, konferanslara gidiyordu. Pek çok yeni arkadaş edinmişti. Babamın hırçınlığının uzaklaştırdığı eski ahbaplarla, akrabalarla yeniden görüşüyordu. Hepsini keyifle evinde bir araya getiriyordu. En köklü isteklerinden birini, yolculuğa çıkıp gezmek isteğini sonunda gerçekleştirebilmişti. Bacaklarını katılaştıran eklem kaynaşmasına bütün gücüyle karşı koyuyor, savaşıyordu. Kız kardeşimi görmeye Viyana'ya, Milano'ya gitti. Yazın Floransa'nın, Roma'nın sokaklarında ufak ufak adımlarla dolaşıyordu. Belçika'nın, Hollanda'nın müzelerini geziyordu. Son zamanlarda neredeyse kötürümleşmiş, dünya kazan o kepçe dolaşmaktan vazgeçmişti. Ama arkadaşları, akrabaları kendisini yazlık evlerine ya da taşraya çağırdıkları zaman engel tanımıyordu. Kendisini trene bindirmesini kondüktörden istemekten şuncacık çekinmiyordu. En büyük sevinci araba yolculuğu yapmaktı. Kısa bir süre önce yeğeninin kızı Katrin, geceliğin onu 2 beygirlik Citroen'i ile Meynirak'a götürmüştü. 450 kilometreyi aşan bir yolculuktu bu. Arabadan indiğinde annem kutudan yeni çıkmış gibi tazeymiş. Annemin canlılığına hayrandım, yiğitliğine saygı duyuyordum. Niye? Konuşabilecek hale gelir gelmez kanımı donduran şeyler söylüyordu şimdi. Busiko'da geçirdiği geceyi anarak, bilirsin nasıl olduğunu halk kadınlarının, sızlanıp dururlar dedi bana. Hastanelerdeki hemşireler paradan başka bir şey düşünmezler. Öyle olunca da göreneğe uyularak soluk alırcasına düşünülmeden alışılagelindiği üzere söylenen laflardı bunlar. Ama gene de bilinçliydi sözleri. Bu sözlere sıkıntı duymadan kulak vermek olacak şey değildi. Acı çeken gövdesinin gerçekliğiyle kafasının içine doldurmuş ipsiz sapsız saçmalar arasındaki karşıtlıktan ötürü içime bir üzüntü çöküyordu. Devinimle sağaltma uzmanı yatağa yaklaştı, çarşafı indirdi. Annemin sol bacağını yakaladı. Geceliği açılmıştı. Kırış kırış buruşuk karnını, dazlaşmış kaşığını umursamaz bir halle gösteriyordu annem. Şaşırmış bir halle, artık utanmam sıkılmam kalmadı hiç dedi. Öyle doğrusun dedim. Ama başımı çevirip bahçeyi seyredaldım. Annemin cinsel örgenini görmek beni allak bullak etmişti. Benim için onun gövdesinden daha az, daha çok var olan bir gövde daha yoktu. Çocukken o gövdeyi candan sevmiş, ergenliğimde tedirgin bir iğrenme duymuştum karşısında. Herkeste böyledir bu, bilinir. Hem iğrendirici hem kutsal olmak gibi çifte bir özellik taşımasını düzgülü buluyordum. Bir tabuydu bu. Gene de duyduğum hoşnutsuzluğun zorluluğu şaşırttı beni. Annemin tasasızca eremi bu hoşnutsuzluğu büsbütün arttırıyordu. Ömrü boyunca kendisini baskısı altında tutmuş olan yasaklardan, buyruklardan vazgeçiveriyordu. Böyle yapmasını doğru buluyordum. Yalnız gövdeden başka bir şey olmama yolunda verdiği kararla ansızın eksilen, azalan bu gövde artık bir soyuntudan, bir posttan başka bir şey değildi pek. Zavallı, savunmasız, uz ellerin tutup yokladığı, oynattığı, dirimin ancak alıkça bir durgunlukla sürüp gider gibi olduğu bir insan çatısı. Benim gözümde annem hep var olmuştu. Günün birinde yakında yok olacağını göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Sonu doğumu gibi bir masal zamanına karışıyordu. Kendi kendime ölecek yaşa geldi dediğim zaman birçok başka sözler gibi bomboş sözler söylüyormuşum. Şimdi ilk olarak onda ortaya çıkması ertelenmiş bir ceset görüyordum. Ertesi sabah hemşirelerin istemiş oldukları gecelikleri satın almaya gittim. Kısa olmalıydı bunlar çünkü uzunları kaba etlerin altında kırışıyor, yatalak yaralarına yol açıyordu. Minik gecelikler mi istiyorsunuz, baby doll gömlekler mi diye soruyordu satıcı kızlar. Genç, şen gövdeler için yapılmış, renkleri tatlı, köpük köpük, adı kadar delişmen iç çamaşırlarını yokluyordum. Güzel bir güz günüydü, gök masmaviydi, kurşun renkli bir dünyanın içinden yürüyordum. Annemin uğradığı kazanın beni düşünebileceğimden çok daha fazla üzdüğünü anladım birden. Nedenini de pek kestiremiyordum. Kaza annemi çerçevesinden, rolünden, kendisini içine kapatıp hapsettiğim donmuş imgelerden çekip koparmıştı. Bu yatağa düşmüş kadında annemi buluyor, tanıyordum. Ama içimde uyandırdığı acıma ile bir çeşit şaşkınlık bana yabancı geliyordu. Tanıyamıyordum onları. Sonunda beyaz benekli, pembe, uyluk başına dek inen gecelikleri almaya karar verdim. Annemin genel durumunu gözetmekle görevli Doktor T, onu ben yanındayken görmeye geldi. Çok az yemek yiyormuşsunuz öyle mi? Bu yaz biraz sıkıntılıydım, yemek yemek içimden gelmiyordu. Yemek pişirmeye üşeniyor muydunuz? Vallahi güzel güzel aşlar yapıyordum ya kendime, sonradan elimi bile sürmüyordum. Ha, demek tembellik değildi sizinkisi. Güzel güzel aşlar yapıyordunuz kendinize öyle mi? Annem dikkatini topladı. Bir kezinde kendime peynirli bir sufle yaptım. 2 kaşık aldım tamam. Anlıyorum dedi doktor. Gönül indirir gibi gülümsüyordu. Doktor J, Profesör B, Doktor T. 2 dirhem bir çekirdek, taralı, tımarlı, yücelerden eğiliyorlardı. Şu saçı dağınıkça, biraz yabanlaşmış yaşlı kadının üzerine doğru. Efendilerdi bunlar. Yeni değildi, tanıyordum bu kof önemliliği. Boynunu ipten kurtarmak için çırpınan bir sanığın karşısında ağır ceza yargıçlarının takındığı önemlilikti bu. Güzel güzel aşlar yapıyordunuz kendinize öyle mi? Annem güven duyarak iyi niyetle kendi kendini yoklarken gülümsemeye kalkışmanın yeri yoktu. Sağlığını kurtarmak istiyordu annem. Hem be ne hakla, gündelik yaşayışını yeniden sürdürebilecek demişti bana. Ölçülerini reddediyordum onun. Annemin ağzından bu seçkinler katına yaraşır sözler çıktığı zaman öfkeden tüyüm tüsüm dikeliyordu. Ama bu yatağa mıhlanmış, felci, ölümü yanına yaklaştırmamak için didinen, çırpınan hasta kadınla dayanışma halindeydim. Buna karşılık hemşirelere yakınlık duyuyordum. Hastaları için alçaltıcı, kendileri için iğrendirici angaryaların yarattığı teklifsizlikle hastalarına bağlı olan hemşirelerin anneme gösterdikleri ilgi arkadaşlığa benziyordu hiç değilse. Genç, güzel, işinde yetkili devinimle sağaltma uzmanı Bayan Loren annemi yüreklendirmeyi, ona güven vermeyi, onu yatıştırmayı biliyor, bunları hiçbir zaman üstünlük taslamadan yapıyordu. Doktor T, yarın midenizin filmi çekilecek diye bitirdi sözünü. Annem telaşlandı. O tatsızın tatsızı berbat ilacı yutturacaksınız bana o halde. Canım o kadar da berbat değil. Hem de nasıl berbat. Benimle yalnız kalınca sızlandı. Bilemezsin ne berbat bir şey olduğunu. Öyle pis bir tadı var ki. Şimdiden düşünme bari. Ama başka bir şey düşünmek elinden gelmiyordu. Kliniğe yatalı beri başlıca tasası yiyecekti. Çocukça kaygısı gene de şaşırttı beni. Nice keyifsizliğe, acıya gık demeden katlanmıştı. Tatsız bir ilaç karşısında duyduğu korku daha derindeki bir kaygıyı mı gizliyordu? O anda bunun üzerinde durmadım. Ertesi gün mide ile ciğerlerin filminin çekilmesinde herhangi bir güçlükle karşılaşılmadığı söylendi bana. Bir aksaklık falan da yoktu. Yüzü dinginleşmiş, sırtında beyaz benekli pembe gecelikle Olga'nın verdiği hırka, saçı koca bir örgü halinde toplanmış annem artık hastaya benzemiyordu. Sol kolunu yeniden kullanabiliyordu.